SBS Türkçe ilesiniz.
Victoria'daki 6 bölgeden uzak durulması uyarısında bulunuldu. İngiltere'deki bıçaklı saldırı sonrası bir kişi gözaltına alındı. Türkiye'de 23 kişi daha koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdi. Federal hükümetin en yüksek sağlık danışma organı, eyalette koronavirüs vakaları artmaya devam edince Victoria'daki 6 bölgeye gidilmemesi için uyarıda bulundu. Salgının yayılmasını kontrol altına tutmaya devam edebilmemiz kritik önemde açıklamasını yapan Avustralya Sağlığını Koruma Ana Komitesi, Türk toplumunun da yoğun olarak yaşadığı Hume, Moreland ve Brimbank'in yanı sıra Casey, Cardinia ve Darabin bölgelerinden uzak durulmasını tavsiye etti. Eyalette pazar günü görülen 19 yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısının 120'nin üzerine çıktığı belirtildi. Eyalet hükümeti bakanlarından Lisa Neville, halkın kurallara uymasını sağlamak için güvenlik kuvvetlerinin güçlendirileceğini söyledi.
Police are ready to go now with that model. They will, as they have throughout this.
Polisin kasıtlı, açık ve bariz ihlaller yapan kişilere karşı harekete geçeceğini söyleyen Bakan Neville, konunun toplum sağlığı için önemli olduğunu vurgulayarak polisin konuyu ciddiyetle ele alacağını ifade etti. Bu arada Victoria'daki vaka sayısındaki tırmanışın eyaletler arası seyahat kısıtlamalarını yeniden şekillendirebileceği kaydediliyor. New South Wales Başbakanı Gladys Berejiklian geçtiğimiz hafta eyaletler arasında seyahati kısıtlayan herhangi bir öneriyi reddetmişti. Ancak eyaletin başbakan yardımcısı John Barilaro 7. kanala Victoria'da vakalardaki ani artışın gerçek bir tehdit oluşturduğunu söyledi.
Yeah, look, we've been strong about it in the past about keeping borders open in relation to protecting the community and the economy, but
COVID krizinden çıkmaya çalışıyoruz. Kısıtlamaları kaldırıyoruz ancak şimdi Victoria'da gerçek bir tehdit var. Bu yüzden bugün başbakan ve kabinenin geri kalanıyla birlikte bu konuyu görüşeceğiz. Seyahatler açısından bir çeşit sınırlama olabilir diye konuştu. Sağlık Bakanlığı'nın üst düzey yetkilisi Nick Cotworth de ABC'ye verdiği demeçte Victoria'daki vaka artışının endişe verici olduğuna işaret ederek Avustralyalıların kurallar karşısında kayıtsız kalmaması gerektiğini söyledi. İngiltere'nin Reading kentinde cumartesi akşamı düzenlenen bıçaklı saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Polis saldırının terör olayı olduğunu, gözaltına alınan şüphelinin 25 yaşındaki Kahiri Sadullah olduğunu açıkladı. Saldırganın saldırının düzenlendiği parkta gözaltına alındığı ve saldırıyla ilgili olarak aranan başka bir kişi olmadığı duyuruldu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Reading'de yaşananlar için dehşet verici dedi ve müdahale eden güvenlik güçlerine teşekkür etti. Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer da saldırının çok kaygı verici olduğunu belirtti.
It's very important that the investigation runs its course, but I will want to work with the government in response to this.
Soruşturmanın tamamlanmasının önemine dikkat çeken Starmer, hükümetle birlikte çalışarak yasal değişiklik yapılması gereken konular üzerinde görüşeceğini söyledi. Bu arada Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Reading'deki saldırıyı kınadı. Federal hükümet, Avustralyalıların çalışmaya daha hazır hale gelmelerine ve yeni beceriler edinmelerine yardımcı olmak için 4.3 milyon dolarlık yatırım yapacak. Finansmanın kurs sonuçlarını, süreyi, veriliş şeklini ve maliyeti karşılaştırmak için ulusal düzeyde tutarlı bir platform sağlayacağı kaydedildi. Eğitim Bakanı Dan Tehan, yüksek vasıflı ve eğitimli bir iş gücüne sahip olmanın ülkenin koronavirüs sonrası toparlanma sürecini arttırmada çok önemli olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Kasım ayındaki başkanlık seçimleri için düzenlediği Tulsa mitingine katılımın az olması kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Mitingin düzenlendiği salonun tam olarak dolmadığı görülürken kendini K-pop hayranı olarak tanımlayan çok sayıdaki TikTok kullanıcısı sosyal medya platformlarında yaptıkları paylaşımlarda miting için binlerce sahte form doldurarak biletlerin bitmesini sağladıklarını ve mitinge katılmayarak Trump'a organize bir oyun oynadıklarını öne sürdü. Trump'ın seçim kampanyasını yöneten Brad Preskill attığı bir tweette söz konusu miting için 1 milyonun üzerinde başvuru aldıklarını açıklamıştı. Kayak merkezleri koronavirüs nedeniyle haftalarca süren kapanmalarının ardından bugün New South Wales ve Victoria'da kapılarını açıyor. Merkezlerin işletmecileri okul tatili sezonunda kalabalık olacağını öngörerek sosyal mesafe önlemlerinin alınmasını sağlayacağını belirtti. New South Wales'taki Thredbo ve Victoria'daki Buller Dağı'nda bugünden itibaren kayak asansörleri işlemeye başlayacak. Çoğu merkezde grup halinde alınan kayak ve snowboard derslerine izin verilmeyeceği belirtiliyor. Yayınlanan yeni bir raporda Avustralyalıların COVID-19'la mücadelenin bittiğini düşündüğü belirtilerek mevcut tehlike konusunda uyarıda bulunuldu. Grattan Enstitüsü'nün raporu mağazalar, okullar ve iş yerleri yeniden açıldıkça özellikle de insanlar sosyal mesafe kurallarını göz ardı ederse yeni enfeksiyon riskinin arttığını ortaya koyuyor. Raporda iş yerlerinin virüsün yayılmasını sınırlamak için mümkün olduğunca çok insanın evden çalışarak yavaşça yeniden ofislere dönmesi gerektiği belirtiliyor. Ayrıca eyaletlerin ve bölgelerin sınır kapatmalar da dahil olmak üzere yerel bazda farklı kısıtlamaları sürdürmeleri de tavsiye ediliyor. 20'li yaşlarındaki bir adam bu sabah Melbourne şehir merkezindeki bir otelin önünde bıçaklandı. Polisler Marker Street'teki olay yerine gittiğinde suçluların kaçtığı açıklandı. Dedektiflerin soruşturmanın ilk aşamalarına başladığı kaydedilirken saldırıya uğrayan ve hastaneye kaldırılan kişinin durumunun kritik olduğu belirtildi. İspanya'da koronavirüs salgını nedeniyle 14 Mart'ta ilan edilen olağanüstü halin son bulmasıyla birlikte ülkede turizm sezonu da açıldı. Avrupa Birliği'nden Schengen bölgesinden ve İngiltere'den turistler artık İspanya'da tatil yapabilecek. İspanya'ya gidecek tüm turistlerin havaalanlarında ateşleri ölçülecek. Turistlere daha önce koronavirüse yakalanıp yakalanmadıkları sorulacak ve İspanya'da nerede kalacaklarını bildirmeleri istenecek. Teniste dünya klasmanının 19 numarası Grigor Dimitrov koronavirüse yakalandığını açıkladı. 29 yaşındaki Bulgar tenisçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hayranlarıma ve arkadaşlarıma COVID-19 testimin pozitif çıktığını bildirmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde benimle temas eden herkesin test olup gerekli önlemleri aldığından emin olmalıyım. Sebep olabileceğim herhangi bir zarar için çok üzgünüm" ifadelerini kullandı. Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el-Sisi Libya'ya doğrudan müdahale edebileceklerini açıkladı. General Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nu desteklediklerini belirten el-Sisi, Türkiye tarafından desteklenen Ulusal Mutabakat Hükümeti birliklerinin Sirte'ye girmesinin Mısır için kırmızı çizgi olduğunu ifade etti. El-Sisi, Libya halkı bizden müdahale talebinde bulunursa bu Mısır ile Libya'nın güvenlik ve istikrar konularında ortak çıkarları olduğunu dünyaya gösteren bir işarettir diye konuştu. Ankara daha önce Sirte kentine yaklaşan Ulusal Mutabakat Hükümeti birliklerine verdiği desteğin artarak devam edeceğini bildirmiş, Hafter'e bağlı güçlerin başkent Trablusgarp'a 450 km uzaklıktaki Sirte'den çekilmesi gerektiğini ifade etmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 23 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1192 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece Türkiye'de toplam ölüm sayısı 4950'ye, toplam vaka sayısı da 187.685'e yükseldi. Türkiye'de koronavirüs salgını önlemleri kapsamında birçok ilde sokağa çıkılırken maske takma zorunluluğu uygulaması başladı. İçişleri Bakanlığı'nın geçen hafta içinde 81 il valiliğine gönderdiği talimatta maske takma kuralını ihlal edenlere 900 lira para cezasının kesilmesi öngörülüyor. Bakanlık talimatıyla birlikte 22 Haziran'dan itibaren maske takma zorunluluğuna uymayanlara ceza kesilmesi bekleniyor. Bu arada Eğitimsen Manisa Şube Başkanı İsmail Şener, liselere geçiş sınavında koronavirüse yakalanan bir öğrencinin önlem alınmadan 20 kişilik sınıfta sınava sokulduğunu, fenalaştı denilerek başka bir odaya götürüldüğünü açıkladı. Şener ayrıca söz konusu öğrenciyle aynı sınıfta sınava giren diğer öğrencilerin ise karantinaya alındığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton, Başkan Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Halkbank'la ilgili dava süreci hakkında sarf ettiği sözlerin yargıya müdahale niteliği taşıdığını düşündüğünü ve daha önce hiçbir başkanın böyle konuştuğunu duymadığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri basınında yer alan haberlere göre Bolton, Salı günü piyasaya çıkacak olan The Room Where It Happened, Olayın Olduğu Oda başlıklı kitabında Trump'ın sevdiği diktatörleri kayırdığını öne sürdü. Uluslararası Göç Filmleri Festivali kapanış ve ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl Türkiye-Yunanistan sınırında yaşanan insanlık dışı görüntüler, kimi batılı ülkelerin göçmenlere yönelik bakışını göstermesi açısından son derece ibretliktir. Avrupa'ya sığınan 10 bin Suriyeli çocuğun akıbeti bilinmiyor. Hüznüyle, sevinciyle göç hikayelerinin etkili bir şekilde anlatılması noktasında sinema güçlü bir araçtır diye konuştu. Baro seçimleri ve avukatlık kanununda yapılmak istenen değişikliklere karşı baro başkanlarının 80 ilden Ankara'ya başlattığı yürüyüş devam ediyor. Avukatların Ankara'ya yürümelerinin nedeni iktidarın çoklu baro oluşturmayı gündeme taşımış olması. Bu yaklaşıma karşı çıkan avukatlar yetkililerle yaptıkları görüşmelerden bir sonuç çıkmayınca seslerini duyurmak için Ankara'ya yürümeye karar verdi. T24 haber sitesinden Fikret Bilan'ın haberine göre görüştüğü Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidarın çoklu baro düzenlemesiyle yargı üzerindeki vesayeti savunmaya da yaymak istediği düşüncesinde olduğunu yazdı. Kılıçdaroğlu, yargı üzerinde saray vesayeti olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu nedenle de toplumun yargıya güveni kalmadı. Adalet alanında toplumun güvendiği tek alan olarak savunma kaldı. Şimdi saray barolar üzerinde de vesayet oluşturup bu alanı da kendine bağlamak istiyor. Avukatlar da buna direniyor diye konuştu. Kılıçdaroğlu ayrıca tek baro sistemi yerine bir ilde birden çok baro kurulmasının anayasaya aykırılık oluşturacağını da sözlerine ekledi. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel, İzmir'de cami hoparlörlerinden çabella çalınmasının üzerinden bir ay geçtiğini hatırlatarak, "Onlar istese de biz unutturmayacağız. Soruyoruz, soruşturma ne oldu? Sorumlular kim? Suçlular nerede?" diye sordu. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Atilla Sertel de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sağa sola hakaret edip tehdit edeceğine, camide şarkı çalanları yakalatıp hakim huzuruna çıkarsın diye konuştu. İyi Parti sözcüsü Yavuz Ağar Alioğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının sorunları çözemediğini belirterek, neyi yapamazlarsa bu yapamadıklarının hesabını vermek yerine Kemal ismiyle milletin huzurunda arz-ı endam etmeyi tercih ediyorlar ifadesini kullandı. Ağar Alioğlu, parti olarak iktidar yarışında kendilerinin de olduğunu belirterek, bizler bizden önceki iktidarların ne sözler vererek iktidara talip olduğunu bilecek, hangi sözleri unuttukları için itibarlarını kaybettiklerini muhasebe edecek kadar sorumlu insanlarız diye konuştu. Gazeteci Saygı Öztürk, Adalet ve Kalkınma Partisi Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu'nun eşi Ali Ayvazoğlu'nun kariyerindeki yükselişini yazmasının ardından kendisine namus düşmanı diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya verdiği yanıtta meslek hayatında namussuzluk yapmadığını, hiçbir yazısında ya da haberinde kimseye iftira etmediğini ve namussuzluk yapmadığını belirtti. Öztürk, gençlerin kamuda çalışabilmek için KPSS'ye mülakatlara girdiğini işaret ederek, arkasında siyasi güç olanlar belediyede özel kalem müdürlüğüne sınavsız, mülakatsız alınıp hiç çalışmadan memur yapılıyor ve devletin başka birimlerine kaydırılıyor diye konuştu. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebu Bekir Şahin, kendisinin çeşitli kurum ve kuruluşlardan 4 tane maaş aldığı iddiaları üzerine bir açıklama yayınladı. Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden, "Hiçbir zaman 4 maaşım olmadı. Kurumumdan aldığım maaşla beraber sadece bir yerden yönetim kurulu maaşı almaktayım. Zaten aksi de kanunen mümkün değildir. Bunu çok iyi bilmelerine rağmen ısrarla maaşım üzerinden manipülasyon yapmaya devam edenlere ekteki açıklamam özellikle duyurulur." açıklamasını yaptı. Türkiye Wushu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akgüz'ün sporculara ve antrenörlere cinsiyetçi bir kural getirdiği ileri sürüldü. Akgüz'ün sporun sanda disipline getirdiği kurala göre erkek sporcuların köşesinde kadın, kadın sporcuların köşesinde ise erkek antrenör yer alamıyor. İddiaya göre başkan vekilinin kuralları getirmesinin sebebi ise nikah düşüyor olması. Gaziantep'in Karkamış ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı. Askerlerden 3'ü tedavilerinin ardından taburcu edilirken 2 askerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 4 Türk lirası 67 kuruştan, 68 Amerikan sentinden ve 61 Euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna bakacak olursak, Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da parçalı bulutlu 11 derece, Sydney'de parçalı bulutlu 16, Melbourne'da sağanak yağışlı 13, Adelaide'de hafif yağışlı 15, Perth'te sağanak yağışlı 21, Hobart'ta yağmurlu 13, Brisbane'de açık 22 ve Darwin'de de açık 32 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni dinlediniz. Ben Nilgün Kılıç. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.